Hazır mısınız arkadaşlar? Çok kıymetli basın mensupları, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i bu yıl ikinci kez ülkemizde ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Jens, Türkiye'ye hoş geldin. Sayın Genel Sekreter'in ziyareti daha önce planlanmış olmakla beraber ülkemizin güvenliğini sağlamak amacıyla Barış Planı Harekatı'nı başlattığımız kritik bir dönemde gerçekleşiyor. Söz konusu harekat, NATO'nun güneydoğu sınırlarını teşkil eden ulusal sınırlarımızın ötesinden kaynaklanan terör tehdidine son verilmesi amacını taşıyor ve bu bakımdan ittifak topraklarının güvenliği açısından da son derece önemlidir. Bugünkü görüşmemizde Sayın Genel Sekreter'e Barış Pınarı Harekatı hakkında bilgi verdik. İttifakımızın ve müttefiklerimizin ülkemizle güçlü dayanışma sergilemeleri beklentimizi bir kez daha vurguladık. Biz gerek ulusal düzeyde, gerek NATO'nun da aralarında bulunduğu uluslararası platformlarda terörizme karşı ayrım gözetmeden kararlılıkla mücadele edilmesi gerektiğini söyledik. Söylemeye devam ediyoruz. Türkiye olarak da bugüne kadar terör örgütleriyle ayrım gözetmeksizin hepsiyle ideolojisi ne olursa olsun, kimi hedef alırsa alsın mücadele ettik, mücadele etmeye devam edeceğiz. Çok değerli basın mensupları, Londra'da yapılacak NATO liderler toplantısı da esasen bu mesajın verilmesi bakımından, yani terörle mücadele mesajının verilmesi bakımından önem taşıyor. Liderler toplantısına 2 aydan az bir zaman kala gündemdeki konuları da bugün Sayın Genel Sekreter'le ve çalışma arkadaşlarımızla birlikte ele aldık. Liderler toplantısı NATO'yu 2020'li yıllara hazırlamak bakımından da önemli bir dönemeçtir. NATO devlet ve hükümet başkanları 70. yıl dönümü olarak kutladığımız ittifaka ilişkin atılması gereken adımlar ve uygulamalar hakkında kararlar alacak. Ayrıca farklı sınamalara karşı ittifakın hazır bulunması, terör dahil için de alınması gerekli ilave tedbirleri de görüşecektir. Türkiye, ittifakın güneydoğusunda istikrarın sürdürülmesi bakımından kritik roller üstlenmiş ve bu rolünü de önümüzdeki süreçte devam ettirecektir. Yaptığımız katkılarla müttefikler arasında son derece ağır bir külfet üstlendiğimiz çok iyi biliniyor. Sayın Genel Sekreter'in ülkemizi ziyareti de esasen bu farkındalığın bir ifadesidir. Biz tabiatıyla katkılarımızı ve fedakarlıklarımızı önce ülkemizin ve halkımızın, milletimizin, sonra da müttefiklerimizin güvenliği için yapmaya sürdüreceğiz. Ancak güvenliğin bölünmezliği ilkesi çerçevesinde müttefiklerimizin de bizimle dayanışma sergilemesi en doğal ve en meşru beklentimizdir. Yani Türkiye'nin meşru endişelerini anlıyoruz demek yetmez. Bu dayanışmayı açık net bir şekilde görmek istiyoruz. Bugün öğleden sonra Sayın Cumhurbaşkanımız da Genel Sekreteri kabul edecek ve gündeme dair değerlendirmeleri elbette paylaşacaktır. Ben o nedenle sözümü burada sona erdirerek Jens Stoltenberg'e bir kere daha hoş geldin diyor ve sözü ona bırakıyorum. Jens, you have the floor.
Minister Çavuşoğlu, my friend Mevlüt, thank you so much for welcoming me once again here in Istanbul in Turkey. It's great to be back, great to meet you. And I'm also looking forward, as you mentioned, to meet the President later on today. Turkey is a strong member of our alliance. We have deep relations as NATO allies built over decades. You play a key part in what NATO does from the Black Sea to the Mediterranean. You are an important contributor to NATO's training missions in Afghanistan and in Iraq. And you are part of our mission in Kosovo, which helps maintain stability in the Western Balkans. NATO supports Turkey with defensive missile systems, helping to protect Turkey's southern border. We also support Turkey with increased air and naval presence. Over the years, NATO has invested more than $5 billion in military facilities in Turkey, including important infrastructure such as naval bases and radar sites. All of this clearly demonstrates NATO's strong commitment to Turkish security. Today, we have discussed the fight against terrorism. Turkey is at the forefront of a very volatile region. No other NATO ally has suffered more terrorist attacks. No other NATO ally is more exposed to the instability, violence, and turmoil from the Middle East. And no other NATO ally hosts so many refugees as Turkey does, many of them from Syria. Minister Çavuşoğlu and I also discussed Turkey's ongoing operation in northern Syria. I shared with him my serious concerns about the ongoing operation and the risk of further destabilizing the region, escalating tensions, and even more human suffering. While Turkey has legitimate security concerns, I expect Turkey to act with restraint. We have a common enemy, Daesh. A few years ago, they controlled significant territory in Iraq and in Syria. Working together in the global coalition, we have liberated all this territory and millions of people. These gains must not be jeopardized. An imminent concern is that captured Daesh terrorists must not be allowed to escape. In the longer term, the international community must find a coordinated and sustainable solution to deal with the foreign fighters held in Syria. We also discussed the Turkish purchase of Russian S-400 missile system. I have repeatedly expressed my concerns about the impact of this decision, while it is for Turkey to decide which systems to purchase. There are real issues related to the lack of interoperability with NATO systems and the potential risk for allied aircraft. Minister Çavuşoğlu, Mevlüt, Turkey is a great power in this great region, and with great power comes great responsibility. It is 70 years since NATO was founded. Turkey is an important part of this alliance, and we appreciate your contributions to our collective security, to our missions and operations. You are making NATO stronger. And together, Turkey and the other NATO allies, we continue to adapt to keep our people safe, strengthening our collective defense, stepping up the fight against terrorism, and responding to new challenges. Because together we are stronger. Thank you so much.
Thank you, Jens.
My question is to Secretary General Stoltenberg. I would like to ask how does NATO think about the PYD and YPG and its affiliation with the PKK in the NATO assessment documents, and I would like to ask whether the NATO has ever assessed the PYD and YPG as a terrorist threat to NATO or any of its members. Thank you.
NATO does not have a public list where we list different organizations as terrorist organizations. Some other international organizations have that kind of list, for instance, the UN and EU, but NATO does not have that kind of public list where we list terrorist organizations. We fight terrorism in all its forms and all its manifestations, and we do that together in NATO. We do it in the global coalition to defeat Daesh. NATO, all NATO allies, have been part of the global coalition all the way, and we have made enormous progress in the fight against Daesh. Daesh is still a threat. Daesh is a common enemy, and therefore we need to make sure that the gains we have made are not jeopardized. We also have to remember that NATO's presence in countries like Afghanistan or Iraq is also about fighting terrorism. We strongly believe that the best way of fighting terrorism is to train local forces, and that is what we do in Afghanistan and in Iraq. And again, Turkey is an important part of that. Turkey is one of the lead nations in Afghanistan, and we highly appreciate the contributions from Turkey to NATO's efforts in the fight against terrorism. When it comes to the situation in northern Syria and also YPG, there is a known fact that there are different views among NATO allies. NATO is not present on the ground in northern Syria, but we are part of the global coalition, and we continue to fight terrorism, but we are not on the ground in northern Syria.
Sorum Sayın Çavuşoğlu'na. Efendim, Türkiye'nin yürütmüş olduğu Barış Pınarı Harekatı'na karşı sosyal medyada bir de kara propaganda yürütülüyor. Buna ilişkin değerlendirmelerinizi alabilir miyiz?
Çok teşekkür ediyorum. Evet, bu kara propagandayı biz daha önce de gördük. Yani Zeytin Dalı Harekatı zamanında yine YPG, PKK'lılar tarafından başlatan sahada kara propagandanın işe yaramadığını gördük. Aynı şekilde Fırat Kalkanı harekatıyla DAEŞ'e karşı mücadele ederken de DAEŞ'lilerin bu kara propagandasını gördük. Efendim neymiş? Sivilleri hedef alıyormuş Türkiye. Siviller konusunda, insani konularda sanırım dünyada kimse Türkiye'ye ders veremez. Şu anda insani yardımlarda da dünyada birinciyiz. En çok mülteciye ev sahipliği yapmış ülkeyiz ve bu konularda Türkiye'nin daha önceki hareketlerdeki hassasiyeti de çok iyi biliniyor. İşte DAEŞ ile ilgili kara propaganda yapılıyor. Diğer taraftan yine sahada görüyoruz YPG'nin oradaki Hristiyan azınlığa saldırdığını ve daha sonra da Türkler burada Hristiyanlara saldırıyor diyerek özellikle Hristiyan dünyasından destek bulmaya çalıştığını görüyoruz. Aynı şekilde şehirler içinde esas amaçları bizim insansız hava araçlarının görüntü almasını engellemek için yaktıkları lastikleri de işte Türkiye buralarda bombalıyor, şehirlerin içinde bombalıyor gibi kara propagandaları da görüyoruz. Ama bunların gerçeklerin ne olduğunu biz de söylüyoruz, açıklıyoruz. Dolayısıyla bu tür kara propagandalar bizim buradaki kararlılığımızdan bizi vazgeçirmez. Bizim amacımız terör örgütüdür. Bu terör örgütüyle mücadele yaparken kara propagandaya karşı da gerçekleri söylemek bizim görevimiz, İletişim Başkanlığımız ve Dışişleri Bakanlığımız, diğer yine sahadan istihbaratımız ve askerlerimiz yani Milli Savunma Bakanlığımız dahil tüm gerçekleri tüm dünya kamuoyuyla da paylaşmaya devam edeceğiz.
Benim sorum NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'e. Amerikan Kongresi'nden Türkiye aleyhinde herhangi bir yaptırım kararı çıkarsa NATO ne gibi adımlar atmayı planlıyor? Almış olduğu önlemler neler? Ve ayrıca iki ülke ilişkilerinde gerilim azaltıcı planları ve politikaları var mıdır?
I think it's wrong if I start to speculate about hypothetical situations. What I can say is that Turkey is an important and strong NATO ally, and it is important for our collective defense, for our different missions and operations, including in the fight against terrorism. And for us it is important to have Turkey as a strong and committed ally because we are all safer when we stand together. And we have to remember that the progress, for instance, we have made in the fight against Daesh has been very much supported and very much dependent on the contributions of Turkey. Turkish forces, Turkish infrastructure, Turkish bases has been critical in the progress we have made together in fighting terrorism, especially the fight against Daesh. What is also reflected by the fact that this is my second visit to Turkey this year, and I visited Turkey many times as Secretary General, highlights also the importance of Turkey as an alliance, as an ally in the NATO alliance, and therefore I appreciate the many ways Turkey can contribute to our collective defense and our alliance in NATO.
Merhaba, Mehmet Nilüfer ben, A Haber Haber Merkezi'nden. Benim sorum Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'na. Türkiye'nin bir gözü güney sınırında ve oradan gelecek haberlerde. Can kayıpları veriyoruz, sivil vatandaşlarımız katlediliyor. Ama buna rağmen üyesi bulunduğumuz ve şu anda genel sekreterini konuk ettiğimiz NATO'nun 5 üyesi ülke, İngiltere, Fransa, Almanya, Belçika ve Polonya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısı sonrasında ortak bir açıklama yaptılar ve NATO'nun 5. maddesini, yani bir üyesine yapılan saldırının diğer üyelerine de yapılmış sayılması kararını göz ardı ederek Türkiye'nin tek taraflı bir operasyon yaptığını iddia ettiler ve Türkiye'nin bu operasyonlarını durdurması gerektiğini söylediler. Bu çelişkiyi nasıl yorumluyorsunuz? Evet, devlet yönetiminde duygusallığa yer yoktur ama bu tavırlar sizi incitmiyor mu?
Çok teşekkür ediyorum. Evet, bu açıklamaları sadece bu Avrupa Birliği altılısından görmedik. Bu BM Güvenlik Konseyi kararından, konseyinden bir karar çıkartamayınca böyle bir açıklama yapmak durumunda kaldılar. Ama münferit olarak da bazı NATO üyesi ülkelerden buna benzer açıklamalar geldi. Ben şunu anlamakta zorluk çekiyorum. Hepsi PKK ile YPG'nin aynı olduğunu biliyor. Ve tüm konuşmalara da herkes Türkiye'nin ulusal güvenlik endişesinin haklı ve meşru olduğunu söylüyor. Eğer Türkiye'nin burada endişesi meşruysa, bu endişeye mahal veren, sebep olan terör örgütüyle mücadele etmek de meşrudur ve meşru hakkımızdır. NATO dahil, Sayın Genel Sekreter'e de bildirimde bulunduk. Böyle bir yükümlülüğümüz olmamasına rağmen tüm uluslararası camiaya bildirimde bulunduk. Ve burada bildirimde hangi BM şartının hangi maddesi, 51. madde, hangi BM Güvenlik Konseyi kararları, Adana mutabakatı dahil, yani uluslararası hukuktan kaynaklanan hakkımız olduğunu da açıkça ifade ettik. Yani burada hem meşru diyeceksiniz ama yapılan harekata karşı geleceksiniz. Harekat kime karşı? Bir terör örgütüne karşı. Bu terör örgütüyle sizin sahadaki angajmanınız olabilir. Bu benim problemim değil. Bu terör örgütüne silah verdiniz, eğittiniz. Bu da benim problemim değil. Esasen bu senin ikiyüzlülüğündür. Yani destek veren ülkeler için söylüyorum. Bir taraftan terörle mücadele diyeceksiniz. Bir taraftan bir terör örgütüne bu desteği vereceksiniz. Ondan sonra Türkiye diplomasiyi sonuna kadar kullanmıştır. Müzakere yolunu sonuna kadar denemiştir ama olmayınca bu tehdidi bertaraf etmek durumundadır. Esasen burada Sayın Genel Sekreter'in huzurunda da söylemek isterim. Şimdi NATO müttefiklerini korumak için planlar kabul edilir. Türkiye'ye yönelik tehdide karşı Türkiye'yi koruma planı da NATO Konseyi tarafından onaylanmıştır. Ve burada da YPG, PYD net bir şekilde de vardır. Ama daha sonra ABD'nin başını çektiği bazı ülkeler, şu anda 8 ülke, daha sonra bunu haksız şekilde blok etmiştir. NATO'nun belgesinde var YPG, PYD, PKK. Dolayısıyla burada özellikle NATO şu anda belgelerinde ve konsey tarafından onaylanan belgede de YPG, PYD vardır. Ve YPG, PYD ile PKK'nın hiç farkının olmadığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Peki, DAEŞ ortak düşmanımız, kabul ediyoruz. Ve DAEŞ de bugüne kadar göğüs göğüse savaşan tek asker bizim askerimizdir. Irak kendi içinde mücadeleyi vermiştir. Aynı şekilde PKK ortak düşmanımız değil mi? DAEŞ ortak düşmanımız, mücadele edelim. PKK'ya ortak düşmanımız ama mücadele etmeyelim. Hatta Türkiye'de mücadele etmesin. Biz bu anlayışa karşıyız ve maalesef bu açıklamaları görüyoruz. Telefon görüşmelerinde de görüyoruz. Bir yerden çıkmış virgülü virgülüne, noktası noktasına, kelimesi kelimesine iki tane paragraf tüm müttefiklerimiz, yani tüm dediğim bizimle konuşan müttefiklerimiz de aynı şeyleri, iki paragraf tıpatıp aynı, bir yerden çıktığı belli. Bunları bize söylüyorlar. Ama biz insani konularda herkesten hassasız. Cumhurbaşkanımız dün bu konuda garantiler verdi. Siviller değildir ve operasyonumuz sadece teröristleri hedef alıyor. Buradaki kara propagandalara karşı da cevabımız var. Bize inanmıyorlarsa sahadaki Hristiyanların ve diğer Arapların ve azınlıkların çığlığını ve muhalefet dahil Suriye toplumunun çığlığını herkesin duyması gerekiyor. Ama maalesef başını birkaç ülkenin çektiği bir süreçten dolayı birçok ülke kendi düşüncesini de özgürce söylemiyor. Biz kararlıyız. Hedefimiz teröristler. Sonuna kadar bu teröristleri temizlemek için ne gerekiyorsa yapacağız. Ama insani konularda da o kadar hassasız. Ve de DAEŞ'li teröristler eğer bizim şu anda gerçekleştirmekte olduğumuz güvenli bölgedeyse bunların serbest bırakılması mümkün değil. Türkiye hapishanelerinde de DAEŞ'liler var. Bazıları ülkesine gitmeyi bekliyor. O ülkeler almıyor. Ve burada da yine serbest bırakılmasını bir kenara bırakın, içeride kalmaları ve hesap vermeleri konusunda Türkiye olarak biz herkesten daha hassasız. Çünkü her şeyden önce yanı başımızda Suriye ve Irak'ın dışında bu terör örgütü, DAEŞ terör örgütü en çok Türkiye'yi hedef almıştır. Ve şu anda Bağdadi'nin yaptığı açıklamalara bakın, her zaman da Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı hedef alıyor. Çünkü biz onların ideolojisini öldürme konusunda da Cumhurbaşkanımız ve Türkiye son derece etkilidir. Ama bu mücadelemizi DAEŞ'le de, PKK'yla da, YPG'yle de inşallah sürdüreceğiz.
The question is both to the Secretary General and the Minister. Yesterday the Spanish government said that it's thinking on not renewing the mission with the Patriot but defense missile system in Adana because of the things going on in northern Syria. So if the situation escalates, they will not renew in December this mission they have. What's the opinion of both the minister, the Turkish government, and NATO Secretary General? Thank you.
Bu konuyu bugün Genel Sekreterle konuştuk. Yıllardır Genel Sekreterim ve NATO'nun burada üstlendiği rolü takdirle karşıladığımızı bir kere daha vurgulamak isterim. Ve bundan dolayı da Genel Sekreter dostum Jens Stoltenberg'e ve çalışma arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. Evet, bugüne kadar Türkiye'nin kendi hava savunma sistemi yoktu. Dolayısıyla NATO'nun bu konuda bir desteği vardı. Ama 2015 yılında ABD, Almanya ve Hollanda sınır boyundaki Patriot bataryalarını geri çektiler. Ve İspanya'ya ve İtalya'ya çok teşekkür ediyoruz. Ve İspanya Patriot bataryasını bugüne kadar sınırımızda tuttu. İtalya da bugüne kadar tuttuğunu söyledi ama şu anda İtalya bu Santi'yi çekeceğinin bilgisini bize de verdi. Kasım 15 itibariyle çekeceklerini söylüyorlar. Tabii ki burada bir rotasyon var ve NATO ile birlikte bu süreci birlikte yürüteceğiz. Ama tüm bu tartışmalar, tüm bu gelişmeler bir kere daha gösteriyor ki Türkiye kendi savunma sistemini almalıdır. Çünkü her seferinde müttefiklere yalvaracak değiliz. NATO her seferinde onu ikna edeceğim, bunu ikna edeceğim diye çaba sarf etmemeli. Daha önce Macron'un da bir Samti'yi Türkiye'ye gönderme kararı aldıklarını bize de diplomatik yoldan bildirdiler, Dışişleri Bakanı bildirdi. Macron kendisi Cumhurbaşkanımıza Osaka'da söyledi. Gelir mi gelmez mi onu bilmiyoruz. Ama gelse de gelmese de bunlar geçicidir. Sonuçta biz işte neden S-400'ü aldığımızın da bir göstergesidir. Kendi müttefiklerimiz bile sınırımızdaki bu bataryaları ister dönüşümlü olsun olmasın çekiyor, geçici kalıyor. Biz müttefiklerimizi burada eleştirmek için söylemiyoruz. Ama biz keşke NATO müttefiklerimizden hava savunma sistemini de alabilseydik. Bundan sonra daha fazla hava savunma sistemi almamız gerektiğini de bir göstergesidir. Bu sizin sorduğunuz soru ve bu gelişmeler. Teşekkür ederim.
So NATO supports Turkey in many different ways, and NATO has increased its military presence in Turkey over the last years. with different air defense batteries to help to protect the Turkish-Sudan border, with more naval presence and also with more presence in the air. On top of that, we have also over the years, last years, invested $5 billion US dollars in different kinds of military infrastructure to help to strengthen the defenses of Turkey, including different radar sites. So this shows that NATO is present in Turkey, helping to protect Turkey, and we have actually increased that presence over the last years. And of course, I expect that NATO allies will continue to provide support to Turkey because this is something we have agreed. And Turkey is on the forefront of a fight which is important for all of us. It's not only Turkey that is affected by the instability, the violence in the Middle East. It affects all NATO allies. So when NATO allies are in Turkey, we are there to protect Turkey, but we're also here to protect ourselves. And the fight against Daesh is perhaps the best example of that. Of course, no NATO ally has suffered more than Turkey. And Turkey has legitimate security concerns, and they have been on the front line. But it matters also for other NATO allies, and that's the reason why we have increased our presence and why we should continue to provide support to Turkey. We have deployed air defense batteries over several years. But I also welcome the fact that Turkey is now looking into the possibility of buying additional air defense batteries from other NATO allies. As Minister Çavuşoğlu mentioned, there is a dialogue going on with France and Italy. And I also know that there has been contacts and dialogue with the United States about the question of acquiring Patriot batteries. And there are also other options coming from other NATO allied countries. So I welcome this, and I know together this is important again for Turkey and for the whole NATO alliance.